Ayrım bir, ne hoş zamanlardı, Aydın Boysan. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1. baskı Ekim 2007. Bu kitap 262 sayfadır. Filyot Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Haziran 2008. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. 80 küsür yıldır hınzırca parıldayan bir çift gözün gördüklerini feyle sofça bir neşeyle yorumlayan, ışıldayan bir zeka. İnsanoğlunun çeşitli hallerini, çelişkilerini, hoşluklarını, beşer şaşar esprisi içinde yorumlayan akıcı bir kalem. Hayata dair bilgeliğini ve engin tecrübesini okurunu gülümseterek aktaran bir yaşam mimarı. Çevremde ve dünyada bin türlü sahne yaşadım, her türlü yaşam sahnesi içinde oldum. En zorundan, en belalısından, en sevinçlisine kadar. Bu denli çeşitlilik bana gökten paraşütle indirilmedi, ben durmadan arandım. Elbet bunca değişiklik dünyamızın ama özellikle ülkemizin olağanüstü ilginç bir döneminde yaşayışımdan da kaynaklandı. Ne ilginçtir, ben doğduğumda yani 1921 yılında daha Osmanlı İmparatorluğu resmen batmamıştı. Ama resmen, son padişah Sultan Vahdettin hala tahttaydı. Devletimiz İstanbul'da batarken Ankara'da yeniden doğuyordu. Aydın Boysan. Ön söz. Bu kitabımla çok sayıda konuyu olabildiği kadar kısaltarak sunmak istedim. Egoistçe davrandığımı itiraf ederek diyeceğim ki, yaşadığım, gördüğüm ve düşündüğüm sahneleri anlatırken durmadan konu değiştirdim. Mekanlar İstanbul'dan uzaya ve evrede, zamanlar ise çok önceden uzak geleceğe kadar çeşitlendi. Sanattan politikaya, şehirlerimizden insanlarımıza uzanan konu paleti içinde şiirlerim de yerini aldı. Kitaplarımı kısaltmaya çalışmak gibi bir huyum yokken, ön sözleri uzatmamak gibi bir alışkanlığım olduğunu belirtmeme izninizi dilerim. Saygılar sunarım. Aydın Boysan, Eylül 2007, İstanbul. 1. Bölüm Kafa Gezdirirken. Birin biri. Aklımıza çıkartmamacasıya yerine koyalım ki bilelim, biz Anadolu'ya tüm geçmişiyle birlikte sahibiz. Ne zamandan mı başlayarak? Elbet M.Ö. 6. yüzyıldaki Ezop'tan, yani Aisopos başlayarak. Sonra da örneğin Mevlana, Celaleddin'i, Rumi'yi de, Hacı Bektaş Veli'yi de unutmadan. Bektaşilik der dururuz ama bu inanç demeti Hacı Bektaş Veli'den çok önce, hatta yüzyıllar önce bile başlamış olan gelenek, töre ve inançların yeniden düzenlenip toparlanması olmuş. Bektaşilik adı konarak. Bektaşiler açık sözlü olmaktan kaçmamışlar ama yobazların yüzyıllardır bıkmadan süren tabuları ve saldırılarından bezmişler. Adına takiyye denen bir korunma biçimine girdikleri olmuş. Bazı gerekleri yapmasalar bile yaparmış gibi görünmüşler. Bu davranışa da takiyye adı verilmiş. Bektaş aslında açık yüreklidir. Yobazlardan korunma silahı olarak kullandığı takiyye dışında her durumda herkese karşı açık yüreklidir. İçtenliği Tanrı'ya yakarmalarında bile yürek titretir. Örnek Yunus Emre'den. Ya elin kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni, aşk neyledi. Yunus Emre konusunda değerli düşünceleri olan Sabahattin Eyüboğlu, Yunus'ta gülen düşünce üzerine anlatıyor. Yunus Emre inançlarına bağlı, sevgisinde coşkun. Dervişliği ve şairliği ne kadar ciddiye alırsa alsın gülmesini biliyor. Yobazların ve bağnaz softaların, kadın ve çocukların gülmesinin günah sayıp yasaklamasına kadar varan kara taassup karşısında bile pervasız. Yunus Emre yaşanacak dünyalar arasındaki sahne değiştirmelerini de korkusuzca ve yumuşacık anlatıyor. Ne gam bunda bana bin kez ölürsem, orada ölüp olmaz, ölmezem gayrı. Son derecede sevimli bir sahne, kazandığımız sevaplarla işlediğimiz günahların sürekli kaydının tutulmasıdır. Sağ omuzumuzdaki melek sürekli sevaplarımızı, sol omuzumuzdaki melek ise sürekli günahlarımızı kaydeder. Yunus Emre'nin bu olayı şiirlemesi şöyle. Ol perişteler adı kiramen katibindir. Yazmaktan usanmazlar, ırmazlar yazda kışta. Birisi sağ omzunda, birisi sol omzunda. Birisi hayrın yazar, birisi şer cümbüşte. Kağıtları tükenmez ne hot mürekkepleri, aşınmaz kalemleri, kayımlardır ol işte. Bu şiir anıldıktan sonra bir Karadeniz fıkrası mı desem, yoksa olayı mı desem anlatmadan duramam. Karadeniz'de hoca cuma namazını kıldırdıktan sonra vaaz verir. Anlatır ki sağ omuzumuzdaki melek sürekli olarak sevaplarımızı, sol omuzumuzdaki melek ise sürekli olarak günahlarımızı kaydeder. Hatta namaz biterken sağa sola selam verilir ya, o melekler selamlanır hiç görülmeseler de. Karadenizli'nin biri yatsı namazını evinde yalnız kılar. Önce sağa saygıyla selam verir. Esselamün aleyküm ve rahmetullah. Sonra da sola döner. Hastir ulan! Birin ikisi, demciler arasında. Ünlü ressamlardan biri sergisini açıyordu. Açılış kokteylinde eserler gezilirken sevimli bir hanım bir güneş tablosunu göstererek soruyordu. Bu güneş batıyor mu, doğuyor mu? Ressamı tanıyanlardan biri kesinlikle batıyor dedi. Nereden bildiği sorulunca da açıkladı. Ressam arkadaşımdır, sabah erken kalktığı görülmedi. Evet, sanatçıların içkiye yakın davranışlar içinde olduğu hep anlatılır. Bu düşüncenin gerçeğe aykırı olmadığını bilirim. Ama içki düşkünlüğünün ille de sanatla ilişkisi olmadığını da bilirim. Böyle zamanlarda sanatçı davranışlarının konuyu önemsemeyişinden doğduğunu da. Konservatuar öğrencisi yakın arkadaşını eleştiriyordu. Nasıl iş bu? Sen 2 sene keman çalıştıktan sonra nasıl oluyor da sil baştan piyanoya başlarsın? Neden? Öteki açıklar. Keman üzerine kadeh konmuyor ki. Bizim kadim pazartesi demcileri de polislerin alkol kontrolünden bezmişti. Çare aranırken artık hiçbirimizin otomobil kullanmayıp bir minibüs tutularak evlere dağılmayı önerenler oldu. Değişik düşünceler ileri sürüldü. O minibüsün koltukları sökülüp yerine küfe konmalıdır ki yadırgamayalım. Bazı taşıtlarda okul aracı yazıyor ya, bizimkine de meyhane aracı yazılmalı. Yanına da renk renk şişe resimleri yapılmalı. Eh, artık hep birlikte şarkı da söyleriz. Amma pişkin adamlarız be, bir de utanmadan bu minibüse mi bineceksiniz? Utanmak ha, o nasıl bir şey? Eski yıllardan birinde karmaşık olaylar çıkmış, sıkı yönetim ilan edilmişti. Bazı kuruluşlar kapatılmıştı. Meyhane büyük masasında bazı endişeler belirmiş, geçmişteki uygulamalar anımsanmıştı. Birisi yatıştırıyordu. Tarihimizde hamamlardan isyan çıktığı görülmüştür. Patronu Halil isyanında olduğu gibi. Meyhanelerden isyan çıktığı görülmemiştir. Korkmayın. Bir genç arkadaşım başından geçen bir olayı anlattı. Başkası anlatsa kuşkulanırdım ama olay bu dostuma çok yakışıyordu. Bir zamanlar otomobil kullananlar için çok sıkı alkol kontrolleri yapılıyordu. Bu arkadaşım da bir gece sabaha karşı polis tarafından durdurulmuş ve alkollü otomobil kullandığı için saatler süren bir işlemden sonra sabah hakim huzuruna çıkarılmıştı. Dostum pek sevimli bir adamdı. Sorgusunda hakim beyi de çok güldürmüştü. Anlatmıştı ki o rakıyı dişi ağrıdığından ağzını çalkalamak için almıştı. Hakim bey de bu sevimli adama çok iyi davranmış ve sormuştu. Ben de aynı biçimde dişim ağrıyınca ağzımı rakıyla çalkalarım. Ama ben iyice çalkaladıktan sonra rakıyı yutarım. Siz de yutar mısınız? Dostum hakim beyin izinden ayrılmıyor ve ben de yutarım diyor. Hakim yutarsın ha, işte böyle yutarsın deyip en ağır para cezasını veriyor. Kadim dostum amca Mithat merhum ne yazık ki anlatmıştı. Günün birinde mühendislik görevleri nedeniyle jeeple gezerek Diyarbakır surlarını inceliyor. Yaz günü Güneştepe'de öğle vakti ortalık kaynıyor. Bir de bakıyor ki surların dibinde 2 kişi kımıldaşmakta. Merak edip yanlarına gidince görüyor ki adamlar rakı içiyor. Meze olarak da tepsi içinde bir tepe ayıklanmış diş sarımsak, bir tepe de kırmızı pul biber var. Önce yarım avuç diş sarımsağı ağızlarına atıp az bir şey çiğniyorlar. Sonra da yarım avuç zehir gibi pul biberi ağızlarına atıp biraz çiğniyorlar. Gözlerinden yaşlar akıyor. Sonra da rakı şişesini dikip yudum alıyorlar. Benim dostum da ünlü demcilerden kıskanıyor. Diyor ki, içiş biçimini beğendim. İyi ama şu rakı şişesini bari gölgeye koyun ulan. Adamlar karşı koyuyor. Sen ne diyorsun bey? Bu sarımsakla bu biberi çiğnedikten sonra bu rakı buz gibi gelir. Bu iki demci Einstein'dan yıllar sonra izafiyet teorisini bu sefer okuma yazma bilmeden bulan 2 kişiydi. Onların da tarihe geçmek haklarıydı. Birin üçü, Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik 1879-1953 unutulamaz. Evet öyle de ne yanından? Birincisi elbet müzikte ney üstadı olmasından. saygıdeğer bir ney çalma virtüözüydü, dinlemiştim. Diyebilirim ki o derbeder, o coşkun demci halleri olmasaydı, bugün müzik üstadı yanıyla çok daha saygıyla anılırdı. İçkisine gelince o yanı da pek kendine özgü davranışlarla anılır. Üçüncü önemli yanı da şairliğidir. Kendisinin hem Bektaşi hem de Mevlevi oluşunu şöyle anlatırdı. Meyde Bektaşi göründüm, neyde oldum Mevlevi, meşrebim Molla-i Rumi, mezhebim Bektaşi'dir. O coşkun içici Neyzen Tevfik gün olur içkiye ara verir, kendi isteğiyle gider Bakırköy Akıl Hastanesi'ne yatar, tedavi dönemi geçirirdi. Doktor Fahri Celal Neyzen'i şöyle anlatırdı. Pek halden anlar, nazik ve zarifti. Yani içmediği zaman demek istiyorum. Zaten devresi gelmeden kimse bir tek kadeh içiremezdi. Gerçekten de Neyzen'in içkiye bazen aylarca süren aralar verdiği olurdu. Bu süreler içkinin damlasını ağzına almadığı zamanlardır. Hiç içmediği sürenin 9 aya kadar uzadığı bile olmuştu. Bu sırada odasında bir şişe rakı ile bir şişe bira bulundurur, ancak bu şişelere el sürmezdi. İçki içmediği dönemlerde 50-60 yıl öncesini bile olağanüstü ayrıntılarıyla anlatabilirdi. İçtiği günlerden birinde bir dostu kendisine sormuştu, hayatından memnun musun diye. O da söylemişti, çok memnunum, çünkü dünya dönüyor, ben de dönüyorum, ahenk içinde gidiyoruz. Din mezhep ayrımcılığına, çıkarcılığa, yobazlığa, haksızlığa müthiş karşıydı. İnanç özgürlüğünden yanaydı. Korkusuz olduğunu eklemek bile fazladır. Zaman zaman şair Eşref ile de dostlaşır, zıtlaşırdı. Hatta Eşref'in çıkarttığı Deccal dergisinde Kızıl Sultan Abdülhamit'i acımasızca hicvettiği için idama bile mahkum edilmişti. Ne iyi ki o sırada Mısır'da bulunduğu için kurtulmuştu. İstanbul'a dönüşü Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonradır. Neyzen Tevfik şiirlerinde ele aldığı kişiyi hiç acımadan yerin dibine batırırdı. En ağır sözcükleri kullanmaya çekinmezdi. Bu yakıştırmalarda abartma olduğu bir an için düşünülebilirdi. Ama konu ettiği insanlar akla gelince az bile söylendiği düşünülürdü. Ülkemize demokrasinin 1950 seçimlerinden sonra geldiği sanılabilir. Ben 100 yıla yaklaşan ömrümde bize demokrasi diye zorla kabul ettirilen sistemin hala yüzyıllar öncesinden kalıntısını sürdüren bir biçim olduğunu sanıyorum. Tarifsiz kederlere gömülüp de yine neşemi bulmak istediğimde çare biliyorum. Neyzen Tevfik günümüze kadar yaşasaydı da bize bugünlerimizi anlatsaydı diye düşünüp yaşama neşesine yine kavuşuyorum. Bitmedi. Kesin olan sonuç politikacılarımızın Neyzen'i şaşılacak kadar yüksek değerde tazminata mahkum ettirmeleri olacaktı. Ancak bu dünyada neyinden ve partal giysilerinden başka hiçbir şeyi olmayan Neyzen'in nesini alırlardı acaba? 1/4 Zıtlaşmalar. Şeriat bazı kişilerce İslamlığın değişmez yasası sayılıyor. Örneğin 16. yüzyılda Şeyhülislam Ebu Suud Efendi şeriat uygulaması olarak kahve, boza ve şırayı yasak ediyor. Günümüzün en sofu şeriat yanlıları bile bu yasaklara uymaz. Uyması da gerekmez. Koyu dindar olsalar bile. İnsanlar din adına da aldatılmıştır. Örneğin Kur'an'ın gavur icadı matbaa ile çoğaltılmasının bile günah olduğu şeriat adına ileri sürülmüştür. Radyoda, televizyonda Kur'an okunmasına bile karşı çıkılmıştır. Oysa İslam dinine göre inanç şartı son derecede basittir ve kolaydır. Allah'ın birliğine, Muhammed'in onun elçisi olduğuna tanıklık ederim diyenin Müslüman olduğu kabul edilir. Konu bu denli sadedir. Bektaşiler de buna inanır. Bektaşilik Müslüman inançlı bir tarikattır. Çok dikkat etmek gerekir ki Bektaşilik şeriat ile kesinlikle bağdaşmaz. Belirtmek gerekir ki şeriata düpedüz karşıdır. İnsanların düşünce yeteneğini önemsemeyen bazı inançlara göre insan gelip geçici bir kul olarak şeriatın gösterdiği gibi kendisini ibadete vermelidir. Bundan sonra ne yaparsa yapsın, kaderinde ne yazılıysa o olur. Cennete bile ancak ve ancak kaderinde yazılıysa gidebilir. Cennete gidemeyenin de ne olacağı bellidir. Bu durumda dünyada yaşayan insanın yapacağı fazla bir marifet yoktur. Oysa Bektaşi'ye göre insan Allah'ın kendisine bahşettiği aklı kullanmalıdır. Gelecek zamanını planlamalıdır. Ahlak borçlarını kadere bağlamadan sorumluluklarını üstlenmelidir. Kaygısız Abdal der ki, hakkı ister isen Adem'de ara, Irak'ta, Mekke'de, hacda değildir. Bektaşiler can sözcüğünü arkadaş, iyi, güzel, dost anlamlarında kullanırlar. Tarikat yoldaşlarına can dedikleri gibi sevdikleri her varlığa da can demeye alışmışlardır. Can ve ruh sözcüklerini de aynı anlamda kullanırlar. Bir bektaşi olan Yunus Emre'nin canlar canını buldum bu canım yağma olsun deyişinde ise tanrı anlamında kullandığı anlaşılır. İrfan yani gönül bilgisi insancıl hazinelerden birisi olarak Yunus Emre tarafından şöyle anlatılır. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendiyi bilmezsin ya nice okumaktır. Bektaşi'nin içkiyi haram saymaması şeriata karşı gösteri anlamına gelmez. O işin bu yanını hiç önemsemez. Onun amacı bahşedilmiş olan dünyaya geliş fırsatını iyi kullanmak, üzüntüden uzaklaşarak yaşama sevincine ulaşmaktır. Bektaşi şair Ruhi Baba bu arayışı şöyle dile getirir. Nice bir dağda ayı dehir ile berbat olalım. Yürü meyhaneye zahit biraz abad olalım. Bektaşi fıkraları yaşamanın akıl terazisine konmasının sonuçlarıdır. Yüzyıllardır unutulmadan kullanılışları, canlılıklarının hiç zayıflamadan sürüp gitmesi, pek çok insanın yüreğinden geçeni anlatması yüzündendir. İnançların alet edilerek kişisel övünme fırsatı yaratılmasına Bektaşi razı değildir. Örneğin övünmek amacıyla 30 yıldır ağzıma doyuncaya kadar lokma koymadım diye övünene sen bu yoldan ancak işkembeni ıslah edersin. İnsan olarak nefsini ıslah etmenin yollarını öğrenmelisin der. Bir kişi camide yakarır. Ya Rabbi bana iman ihsan eyle. Yanında dua eden Bektaşi de yakarır. Ya Rabbi bana bir şişe dem ihsan eyle. Bunu duyan öteki öfkelenerek Bektaşi'yi azarlar. Brezındık, Allah'tan isteyecek başka bir şey bulamadın mı? Bektaşi açıklar. Kızma, ikimiz de kendimizde olmayanı istiyoruz. Bektaşilerle Mevleviler sürekli zıtlaşırlar. Mevlevi hırkalarının kolları bol, yenleri ise çok geniştir. Bektaşi bunun nedenini sorar, Mevlevi anlatır. Başkalarının kusurunu örtmek için. Bu sefer de Mevlevi sorar. Sizin hırkalarınızın yenleri niçin dardır? Bektaşi açıklar, biz kimsede kusur görmeyiz ki. Çeşitli tarikatların mensupları seyrek de olsa bir araya gelir, hepsi kendisini över. Mevlevi anlatır, biz bir oturuşta 1000 kelime-i tevhid çekeriz. Nakşi övünür, biz bir oturuşta 1000 lafza-i celal çekeriz. Kadiri ise şöyle övünür, biz bir oturuşta 10.000 ya hay ya kayyum çekeriz. Sona kalan Bektaşi ise açıklar. Biz ayaktayken bir şişe çekeriz de, oturunca ne çektiğimizin hesabını Tanrı bilir. Birin beşi Ömer Hayyam. Bir esprinin doğması kolay değildir ama hemen ölü vermesi doğaldır. Çünkü hep cansızdır, ömürsüzdür. Doğması ve özellikle anlaşılması ise o çevrenin kültür düzeyi koşuluna bağlıdır. Mizahın en doğurgan anası zihindir. Zulüm ne derecede şiddetliyse espri patlamaları da o denli şiddetli ve etkili olur. Seyrekleşse bile. Toplumların davranış biçimleri ortaya koydukları mizah tablolarıyla resimlenir. Seyredilir ve anlaşılır. Çünkü mizah aklın sanatıdır. Akıl korkusuzdur ama açık olmayı görev saymayabilir. Akıl ile ahlak insan zihinlerinde sürekli bir iç savaş yaşarlar. Aklın korkusuzluğunu Hayyam şu dörtlükle anlatır. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya. Ben yok, o da yok. Hayyam Tanrı huzurunda bile çok rahattır, çok açıktır. Tanrı'ya çoğu Müslüman gibi sen diye hitap eder. Bazı şaklaban yobazlar gibi zat-ı haliniz demez. Kendisini günahkar saymadığı için korkusuzdur, telaş içinde değildir. Kendisini gizleyerek cennette rezervasyon sağlama çabası içinde değildir. Bir dörtlüğünde açık yürekli oluşunun yansıması şöyledir. Ben şarap içiyorum, doğrudur. Aklı olan da beni haklı bulur. İçeceğimi biliyordu Tanrı. İçmesem Tanrı yanılmış olur. Hayyam'ın düşünce ufkunda sınır yok. Elbet korkusu olmadığı için. Dünyanın yaratılışına bile düşünce belirtmeye çekinmez. Der ki, ah Tanrı dünyayı yeniden yarataydı, yaratırken de beni yanında tutaydı. Derim ya benim adımı sil defterinden ya da benim dileğimce yarat dünyayı. Kendileri hiç içmeyen ancak ölçüyü hiç kaçırmadan arada bir içenleri de cehennemlik sayanları Hayyam şöyle anlatır. İçin temiz olmadıktan sonra Hacı hoca olmuşsun kaç para? Hırka, tesbih, post, seccade güzel ama Tanrı kanar mı bunlara? Hayyam içki karşıtlarına karşı kendini tutarak ince ince böyle söyler. Ancak konuyu abartarak vasıtalı din ticareti yapanlara da diyeceği vardır. Ben kadehten çekmem artık elimi, tutmam senin kitabını minberine. Sen kuru bir softasın, ben yaş bir sapık. Cehennemde sen mi yanarsın, ben mi? İlerlemiş yaşlarda bu dünya zorlaşıyor. Hele can dostlardan bazılarının sonsuzluğa göçmelerine katlanmak daha da zor. Ben kendimi tutup böylesi durumları anlatmaya yine Hayyam'ı çağıracağım. Can yoldaşı dostlar çekildi gittiler. Ecel çiğnedi hepsini birer birer. Yan yana oturmuştuk hayat sofrasına. Bizden birkaç kadeh önce sızdı gittiler. Hayyam böyle anlatıyor. Birkaç yıl önce demiyor da birkaç kadeh önce diyor. Birin altısı açık yürekler. Yunus Emre etkisi yüzyıllara sarkabilecek kadar değerli bir şairimizdi. Unutulmasına ramak kalmışken onu yeniden yaşayışımıza sokmayı başaran kişi Burhan Toprak olmuştu. Kendisi 1940'lı yılların Güzel Sanatlar Akademisi, sonraki DGSA müdürüydü. Estetik derslerinde ben de öğrencisi olmuştum. Yunus Emre kişiliği üzerine ciddi bilgi bulunmayan önemli kişiliklerimizden birisidir. Bu anlamsızlık ise bize özgüdür. Kendisi Osmanlı Sarayı'nın şaklaban şairlerinden biri olmamıştı. Aklından çıkmayan, gerçek oluşuna inanmasam bile unutulmaz bir şiiri şöyleydi. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Aşk deyince her türlü akla geliyor. Tanrı aşkından sevdaya kadar. Hele bir deyim var ki büsbütün akıl karıştırır. Aşk şarabı derler. Niye derler? Şarap da aşk gibi, aklı baştan aldığı için mi? Böylesi soruların karşılığı bilinmez. Ama sorulmaktan da vazgeçilmez. Ne diyelim, ikisi de sarhoş eder ya. Yunus Emre der ki, bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise. Yunus Emre bir başka şiirinde Tanrı'ya şöyle yakarır. İlahi bir aşk ver bana, neredeyim bilmeyeyim. Yavı kılayım ben beni, iste yüben bulmayayım. Şairler içki, şarap, mey konusunda başka sözler kullanarak aynı niyetleri açıklarlar. Örneğin Karacaoğlan gibi. Karacaoğlan der ki içtim bulandım, içip içip aşkın meyinden kandım, dünyalar başıma yıkıldı sandım, derdini söylemez kula dönmüşsün. Neden içtiği sorulanların bir bölümü defi gam, yani üzüntüyü başından atmak için der. Bunun sonrası bir hesap bataklığına dalmaktır. Üzüntü büyük mü? Kaç kadehte ya da şişeyle geçer, yoksa zıbarıncaya kadar mı içilecektir? Yalancılar abartır da abartır, bunun asıl nedeni düşünme miskinliğidir. Değerli şairimiz Turgut Uyar ki demlenmenin ne demek olduğunu iyi bilir, hesabı tertemiz yapar. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin 3 bardak şarap içsek kurtulurduk. Dem ve demlenme sözcükleri baş köşelerde yerlerini alır. Bektaşi dem almanın haram olmadığı, dolayısıyla günah da olmadığına inanır. İçki türü olarak da hiç zorluk çıkarmaz. Şarap, rakı ya da benzer ne olursa olsun kabulüdür. Şartı sekir, yani sarhoşluk verebilir olmasıdır. Üzüntü kaynağı kabulünde sınırları son derecede sıkı tutar. Kerbela olayı dışında hiçbir konuyu üzülmeye değer bulmaz. İçki ile ilgili Bektaşi şiirlere dolar taşar. Önce Edip Harabi'den 2 örnek verelim. Ehline helaldir, na ehle haram. Biz içeriz, bize yoktur vebali. Aklın ermez senin, bu başka hesap. Meyhanede bulduk biz bu kemali. Sanılmasın ki içki konusuna yakınlıkta Mevleviler Bektaşilerden daha uzaktadır. Değildirler. Mevlana Celaleddin-i Rumi'den bir örnek sunmalıyım ki dediğime inanılsın. Saki şarap sun ki günler pek hoş olsun. Bugün şarap içme ve ateşten otak kurma zamanı. Saki zarif şarap, latif zaman, yüce meclis gökyüzü gibi aydın. Sevgili ise ay gibi. Neysesini dinle, bahtın yaver. Lal rengi şarabı çek, gam savaşla meşgul. Çok uzaklara mı gittik? Öyleyse zamanda ve mekanda yaklaşalım mı? Hemen bir sevgili insanı, artık çok ama çok uzaklara gitti anayım mı? Bir şarap şişesini nasıl şiire sokmuştu? Şöyle. Açılmamış bir şarap şişesiydim ki öyle kaldım. Acımı köpürtmedim, içime sağdım. Şiirdir, inanacağız. Bilmez miyim sevgili Edip Cansever'in içi içine sığmaz olduğunu? İçki deyince Metin Eroğlu da anılmalıdır. Diyordu ki, şişede durduğu gibi durmaz ki kafir. Tutar insana yaşamayı sevdirir. Bu yazıya Cahit Sıtkı Tarancı ile nokta koyalım. Paydos bundan böyle çılgınlıklara. Sert konuşmaya başladı aynalar. Yetişir koştum aşkın peşi sıra. Bitirdi beni bu içki, bu kumar. Ah ah sevgili şairlerimiz, sizi gözle tanımış olmasam bile yüreğimle tanımaya çalıştım. Bana mutluluk da verdiniz, üzüntü de. Bilirim hepinizin yürekleri öylesine sağlamdı ama karaciğerleriniz hafiflik etti. Birin yedisi Damla Damla. Canını harcarcasına içenlerden birisinin de evet adı bile Candı. Evet Can Yücel'di. Ay ışığını da ne güzel anlatmıştı. Niğde üzerinden Adana cezaevine gidiyoruz. Bir sen eksiktin ay ışığı, gümüş bir tüy dikmek için manzaraya. Bu şiiri okudukça narlı kapıda otururken bir gece ay ışığında kitap okuduğumu anımsamıştım. Ne gözlermiş ama. Övündüğümü sanmayın sakın, 70 yıl önceydi. Can Yücel Ahmet Haşimsiz bir gölde ay ışığını da ne güzel anlatırdı. Ay ışığı çölde mutlak arabi, lakin göller içinden burada alabildiğine şarabi. Tutturduk ya gece diye, zaman içinde de mekan içinde de oynar dururuz. Bir kadeh de Mevlana'dan tadalım. Madem ki gece değilim ben, madem ki karanlıklara tapınıyorum, düşten dem vurmak nafile. Afrika çöllerinde çalışmış bir mühendis arkadaşım anlatmıştı. Oralarda akşam karanlığı da sabah aydınlığı da birdenbire balta gibi ineverirmiş. Ne kötü, hiç alacakaranlık yaşanmayışı, hem sabah hem de akşam. Oysa alacakaranlık gece ile gündüzün birbirine sarılarak sevişmesidir. Hep bizden anlatmayalım, alacakaranlık şiirini biraz da Paul Valery'den dinleyelim. Görüyorum altın kürekli kadırgaların belirişlerini şafakla, karanlıklardan. Severim alacakaranlığı, ister sabah ister akşam alacakaranlığı olsun. İkisi de her an değişkendir. İsterse de bu değişkenlik birisi aydınlığa, birisi karanlığa doğru olsun. İkisi de güzeldir. İkisini de yaşarken, ikisinin de içinde, hangisinin sabah, hangisinin akşam alacakaranlığı olduğunu hep merak etmiş, bir türlü anlamamıştım. Sonunda öğrendim ki kuşlar sabah alacakaranlığında ötüyor, akşam ötmüyorlardı. Kuşlar anlıyor, ben anlamıyordum. Karanlık konusunda şiir Taranta Babu'da Nazım'la noktalanabilir. Kör olmak ne iyi şeydir, ne güzeldir sevmek karanlığı. Birin sekizi hanımlar üzerine. Sarmaşıklı meyhane demcileri gecikmezlerdi, hepsi yerlerini almışlardı. Muhsin Bey mızmızlanıyordu. Biz dünyaya münasebetsiz biçimde erken geldik, beslenme şartlarımız berbattı. Ana besin ürünümüz ekmekti, ucuzdu, istediğimiz kadar ekmek yiyebilirdik. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda karneye bağlandı. Günlük ekmek hakkımız günde 150 grama kadar düştü. Katık için zaten paramız kıttı, açtık aç. Ali sordu, bu kıtlık hanımları da etkiledi mi? Ne yazık ki evet, erkeklerin kavruk kalmasını önemsemeyelim ama hanımlar yokluk yüzünden doğanın gerektirdiği kadar güzelleşemedi. Oysa şimdi hanımlarımız yaşları kaç olursa olsun hepsi olağanüstü güzelleşti. Bir kere o endam dediğimiz şey var ya, hepsi fidan gibi oldular. Beller inceldi mi inceldi. Siz pek anlamazsınız ama bel bir hanımın en göz alıcı, en şaşırtıcı yanıdır. Bel sanki bir sınır çizgisidir. Üstü altı birbirinden kopukmuş gibi oynar. Göğüs bölgesiyle basen bölgesi sanki zıtlaşır gibi ayrı oynar. Bağırıştılar. Yeter be abi, çıldırtacaksın bizi. Muhsin Bey ters dedi. Ne yeteri be? Hanımları anlatırken söz yeter mi hiç? Sabaha kadar anlatılır. Ya güzel hanımların tenleri? O tenlerin bir derinliği vardır. O derinliğe kendini kaptıran uçuruma yuvarlanmış gibi olur. Bağırıştılar, yaşa Muhsin abi, sen bize bile böyle konuşursan hanımlara kim bilir nasıl dil dökersin. Zayıflamayan bir yanım o. Bırak numarayı, sen hala canavarsın. Biz kısmetsiz bir kuşağız. Bizim gençliğimizde Avrupalı ve hele Kuzeyli hanımlar vapurla gelir, vapurdan tur otobüsüyle çıkar ve dönerlerdi. Şanslı kuşaklarsınız kafirler. Şimdi başta İstanbul, tüm ülkemizde hele güney kıyılarında saçları bellerine sarkan fidan boylu dünya güzelleri salınıyor. Salınmak ne demek abi? Yürümek sanatlaşırsa adı salınma olur. Bale denen sanat da hep sahnede yapılmaz ya. Güzel hanımların hepsi yaşama sanatçısıdır. Onlar tüm yaşam sahnelerinde davranışlarıyla, görünüşleriyle, edalarıyla sanat icra ederler. Ali çenesini yine tutamadı. Abi be, sen hallenme abonesi olmuşsun. Saçmalama, dünyanın bütün güzelliklerini, başta hanımlar bütün güzelliklerini bir an olsun aklından çıkaran yaşamıyor demektir artık. Yaşamanın doğru yolunu bulmak ancak ve ancak yaşadığımız dünyanın güzellik ve iyiliklerini akıldan çıkarmadan olabilir. Böyle yaşamayan eblehlerin nefes alırken aldıkları oksijen tüketmeleri bile onlara haramdır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.